İyi geceler sayın izleyiciler. Programımıza devam ediyoruz. Serdar Hocam, Akın Hocam ve Onur Hocam'la birlikte. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Teşekkür ederiz.
Buyurun hocam.
Estağfurullah. Programa hemen bir bugünkü bir yazı var Science Daily internet sitesinde. Onunla başlayabiliriz. Başlıktan anlaşılabileceği gibi işte fosillerin evrimi çözümlemeye ne kadar yetersiz olduğunu anlatan bir yazı. Burada çeşitli bilim insanlarının serzenişleri var. Şu ana kadar bulunmuş fosillerin ne insanın ne de dinozorların evrimini aydınlatamadığını açıkça söylüyorlar. Bundan sonra da işte yeterli sponsor arayışına girdiklerini, eğer sponsor olursa, gerekli olanaklar sağlanırsa yeni kazılar belki yapılabileceğini söylüyorlar. Ama kesinlikle ve kesinlikle evrimi kanıtlayabilecek tarzda bir fosil bulamadıklarını, bulunan her yeni fosilin sanki bizim bütün evrim görüşümüzü yeni baştan böyle radikal olarak değiştirebilecek mi acaba gibi bir umutlarının kalmadığını gibi böyle bir varyansım derler, bir serzeniş, kendi öz eleştirdiğini belirten bir haber çıkmış. Yani habere konu olmuş artık internet sitesine.
Ya bir tane bile fosil yok. Yani bıraksınlar bu işleri. Bu hakikaten yani yok öyleydi de böyleydi de falan. Yok işte. Olsa zaten hocamıza getirip hemen 10 trilyonu alırlar. Değil mi? Koşa koşa getirirler. Yani koşarak tren atlar, tekrar koşar, yüzerek falan geçerler. Böyle nehirlerden kalsın.
10 trilyon her şeyi yaptırır.
Tabii canım, 10 trilyon.
Bir kısmı.
Yani yok. Allah'ın izniyle yok.
Maşallah.
Onun için ara fosil zaten yani bakın patolojik ve asimetrik olması gerekiyor. Değil mi? Bütün türler arası geçişi gösterecek ve patolojik ve asimetrik canlılar. Ha, bir tane bile yok. 300 milyon fosil var ve bir tane bile yok. E bitti zaten bu. Evrim olmadığını gösteren, Allah'ın yarattığını gösteren. Çok net delil yani. Fosilde çünkü evrimin olup olmadığı, yani Allah'ın evrimle yaratıp yaratmadığı fosillerden anlaşılabilir. Allah'ın evrimle yaratmadığını görüyoruz. Allah'ın zaten hiçbir sebebe ihtiyacı yok.
Evet.
Bu Allah'ın ol demesiyle değil mi? Hazreti Adem'in yaratılışı, melekler, cinler, Hazreti Musa'nın asasının yılanına dönmesi, cennetteki villanlar, gılmanlar, huriler, hepsi Allah'ın ol demesiyle, sonsuz kudret, sonsuz güç sahibi Allah'ın ol demesiyle yaratılıyor. Zaten konu bitmiştir. Fosiller de bunu gösteriyor inşallah.
Zaten hocamız da evrim teorisinin üzerine şu yüzden gidiyor ve Darwinizmin. Siz insanlara yalan söylüyorsunuz, kandırıyorsunuz, aldatıyorsunuz, sahtekarlıklar yapıyorsunuz ve bunu yani çok ayıp bilim adına yapıyorsunuz. Göya bilimsel diye yapıp kandırıyorsunuz. Yani konu bu. Yoksa evrim teorisi böyle hani bir teoridir, bilimsel bir altyapısı vardır diye değil. Bunların hiçbiri yok. İçi bomboş. Bildiğiniz profesyonelce yalan söyleme sanatıdır dedi hocamız evrim teorisi için. Evet. Yani izleyenler bunu çok iyi anlasın lütfen. Yani ortada bir şey yok. Sadece insanlar kandırılıyor. Yani bir buçuk asırdır değil mi? Çok net bir şekilde düzenli, sistematik bir şekilde kandırıldı. Yalan dolanla bilim adına. Bunu önledi hocamız. Yapılan budur. Nasıl önledi? Fikren önledi. Yani doğruları topladı. İnsanların gözünün önüne serdi. İnsanlar okudular ve anladılar ki göğü, yeri ve bütün canlıları yüce Rabbimiz olan Allah yaratmıştır.
İnşallah.
Bu kadar. Evet. Bu anlaşıldı inşallah bu yüzyılda.
Elhamdülillah.
Bir de o şeyde hocamız ara geçiş fosili getirene 10 trilyon veriyorum dediği zaman bütün evrimcilerde bir panik oluştu. Çünkü herkesin anlayabileceği şekilde foyaları ortaya çıktı. Yani normalde işte şu aslında ara geçiş formudur, şöyledir, böyledir anlatıp değişik isimler koyup böyle halkın anlayamayacağı bir hale getiriyorlardı. Halktan da bazı kimseler yani biz bunu anlayamıyoruz herhalde doğru söylüyorlardır gibi bir mantıkla yaklaşıyorlardı. Hocamız 10 trilyon veriyorum deyince artık yani hiç konuyla alakasız insan bile hiçbir bilgisi olmasa ara geçiş formu olmadığını net anladı.
Evet şöyle oldu yani şimdi para olmadan getir deyince var ama niye getireyim falan yapıyorlardı. 10 trilyon deyince var ama niye getireyim ya diyemediler değil mi? Çünkü olan fosil hemen getirir öyle bir durumda. O tabii rezil rüsva etti onları yani. Böyle.
Şeytanın oyunu bozulmuş oldu yani. Orada şeytanın bir oyunu vardı. Hocamız o oyunu 10 trilyonla Allah'ın izniyle bozdu. Bir de şimdi bu hocamız bunu söyledikten sonra şimdi çaktırmadan böyle ara geçiş formu tanımını değiştirmeye falan çalıştılar. Böyle çok komik bir şekilde bir de. Yani tam felaket. Çünkü onların yazdıkları belli, önceden yaptığı çizimler belli. Hadi olmasa tamam da yani yaptığın çizimleri biliyoruz. Yarı sürüngen çizmiş, yarı işte balık çizmiş. Aynı adam kalkıyor, diyor ki öyle şey mitolojide olur diyor. Öyle ara geçiş formu olmaz diyor. Ara geçiş formu normal işte tam kusursuz olur diye böyle birden acayip bir yalan söylemeye başladılar. Yani sen bundan 10 sene önce çizdiğin şeylere şimdi onlar mitolojide olur demeye başladın. Yani ya buna çocuk bile inanmaz ya. Gerçekten böyle şeyler yapmaları gerçekten çok komik. Yani ayrı zamanda Allah'ın izniyle tam rezil oldular. Daha da rezil olacaklar eğer böyle devam ederlerse. Yani öyle bir çaba içerisine girmesinler. Ara geçiş formu tanımı belli. Bir canlıyla bir türle başka bir tür arasında yarısı o, yarısı o. Siz öğrettiniz zaten bize bunu. Ara geçiş formu böyle olur diye. Darwin söyledi bunu. Şimdi bunu bulamayınca yok aslında öyle değil de normal tam düzgün canlılar da aslında bir ara geçiştir. Yok işte Şafak Mert diyor. Babam var, ben var, oğlum var. Ben ara geçiş formuyum diyor. Öyle ara geçiş formu olmaz. Ya senin baban da insan, oğlun da insan, sen de insansın. Sen nasıl ara geçiş formu oluyorsun?
Öyle, yani bunlar artık öyle inanmıyor. Öyle arayı geçemezsiniz. Bir ayet okuyacağım inşallah.
İnşallah.
O biri diğeriyle tam bir uyum, mutabakat içinde yedi gök yaratmış olandır. Rahman olan Allah'ın yaratmasında hiçbir çelişki ve uygunsuzluk göremez. İşte gözünü çevirip gezdir. Yani bilimsel araştırmalar yap, fosilleri ara, kaz çıkar, bak, gökyüzüne uydu gönder, uzayı tara, nereye bakıyorsan bak, atomu incele, hücreleri incele, her yere bak. Herhangi bir çatlaklık, bozukluk ve çarpıklık görüyor musun? Sonra gözünü iki kere daha çevirip gezdir. O göz uyumsuzluk bulmaktan umudunu kesmiş bir halde bitkin olarak sana dönecektir inşallah.
İnşallah.
Allah'ın yaratmasında hiçbir kusur, uygunsuzluk, çatlaklık, bozukluk haşa yok inşallah. Hı. Evrimcilerin iddia ettiği bu teorinin sonucunda ise tam tersi, her yerde bir uygunsuzluk, çatlaklık ve bozukluk olması, zamanla onun içinden mükemmelin seçilmesi muhakkak gereken bir teori, evrim teorisi. Ama dünyanın, kainatın, atomun, hücrenin hiçbir noktasında, zerresinde zerre ağırlığınca uyumsuzluk yok. Yani canlılara bakıyorsunuz, mükemmel, tam bir simetri, mükemmel renkler, mükemmel bir anatomi, mesela mükemmel koşuyor, mükemmel uçuyor, mükemmel yüzüyor, mükemmel avlanıyor, mükemmel görüyor, mükemmel duyuyor, değil mi? Mükemmel sesleniyor, mükemmel tırmanıyor. Hangi işte çalışıyorsa diyelim o canlı, nerede yaşıyorsa onu mükemmel yapıyor. Müthiş renkleri, müthiş desenleri, değil mi? Her şeyle mükemmel. Hücresine iniyorsunuz, organlarına bakıyorsunuz, organları mükemmel. Uygunsuz bir organ yok. Organın içerisine giriyorsunuz, hücreler var. Hücre de sayısız, hala bulunamamış ve her geçen gün yenisi bulunan bir eklenen müthiş düzenler, mükemmel düzenler orada da hakim. Hücrenin içerisine giriyorsunuz, protein moleküllerinin birbiriyle olan reaksiyonları, DNA'dan, genlerden protein sentezi, bunların kontrolü, bütün bu sistemlerin hepsi yine mükemmel. Yine hiçbir uygunsuzluk yok. Her yer öyle inşallah. Atom iniyorsunuz, değil mi Akın Hocam? %99'u boş ama elektronlar, o kimyasal periyodik cetveldeki bütün elementler belli bir kural içerisinde mükemmel bir uyumla bütün kainatı zahiren oluşturuyorlar inşallah. Yani hiçbir noktada ayetin de işaret ettiği gibi zerre ağırlığınca en küçük miktarda bir uygunsuzluk, uyumsuzluk Allah'ın izniyle hiçbir yerde yok inşallah.
Evrimciler bir de işte milyonlarca senede insan sistemleri, işte canlıların sistemleri milyonlarca senede oluştu gibi bir iddiada bulunuyorlar. Zaten süper saçma bir iddia da yani böyle detaylara da inildikçe daha da komikleşiyor. Mesela ben şeyi düşündüm geçen gün, tefekkür ettim inşallah. Uyku. Şimdi uyku denen bir sistem var. Vücut böyle tamamen dinleniyor. İşte vücut içinde hasarlı bölgeler onarılıyor. Yani çok fazla faaliyetin olduğu ve vücudun kendisini ona göre ayarladığı bir süre var. Uyku süresi. Şimdi bir canlı hadi evrimcilerin iddia ettiği gibi oluştu diyelim. Öyle bir şey mümkün değil de. Şimdi bunun uyku sisteminin tamamen o anda oluşması gerekiyor. Milyonlarca sene vakit yok. Birkaç saat içerisinde yani en fazla 10-15 saat içerisinde o canlı mutlaka uyuyacak. Bir kere onun kalp atışını kendi kontrol etmiyor olması lazım.
Evet.
Vücudundaki çok fazla sistemin, midesi olsun, işte başka sistemleri olsun, tamamının kendinin dışında çalışması lazım. Normal uyanıkken de öyle ama uyurken de kendi isteminin dışında çok fazla çalışan sistem var. Yapılan çok fazla işlem var. Şimdi bu canlı milyonlarca sene bekleyemez. 10-15 saat sonra uyuyacak. Uyuduğunda eğer bu sistemleri yoksa zaten ölecek. O zaman hangi milyonlarca yıldan bahsediyoruz biz? Ya hemen olması gerekiyor. Ya ki bunu her şey için düşünebilirsiniz yani. Evet, midesi için de düşünürsün. Yemek yediği, hem yemek yemesi gerekiyor. Milyonlarca yıl bekleyemez yani canım. Öyle bir ömür yok zaten. Hemen yemek yemesi gerekiyor. Mide sistemi, bağırsak sistemi, boşaltım sistemi, işte sindirim sistemi, hepsinin 10 saat içerisinde olması lazım. 10-15 saat içerisinde, bir gün, iki gün diyelim hadi en fazla. Öyle milyonlarca senede midesi oluştu, ona artık kimse inanmıyor yani. Herkes biliyor Allah'ın izniyle insan vücudunun nasıl çalıştığını, hocamızın kitapları vesilesiyle. Hocamız iman hakikatlerini anlatıyor, insandan tutun başka birçok canlıya. İnşallah kardeşlerimiz de harunyahya.org sitesinden muhteşem bir külliyata ulaşabilirler. Ücretsiz bir şekilde kitapları indirebilirler inşallah. Artık yani herkes anladı yani evrimin kesinlikle bir safsatı olduğu ve hiçbir şekilde yaşanmasının imkansız olduğu inşallah gözüktü. Ne
inşallah. Yani. İnşallah. Şimdi o ayet çok manidar. Göğe bakıp çatlaklık göremeyen, uygunsuzluk, uyumsuzluk göremeyen göz bitkin olarak geri dönüyor. Yani bir bitkinlik oluyor.
Evet.
Şimdi bu evrim teorisini savunan zihniyette de bunu görüyoruz artık. Özellikle ahir zamanda ve özellikle hocamızın çalışmalarından sonra hakikaten bir bitkinlik var evrimcilerde. Mesela eskisi kadar böyle aşkla, şevkle, heyecanla savunamıyorlar bu saçma fikri, bu yalanı.
Zıplayıp hoplayamıyorlar.
Evet, tekrar edemiyorlar. Niye? Çünkü eskiden bununla ilgili bir haber çıkarıyorlardı. Göya işte evrimin aranan o meşhur kayıp halkası bulundu diyor. Mesela böyle bir yalan haber çıkarıyor. Bir basın organında diyelim. Veya bir kısım. Buna kimse cevap vermiyordu. Ve bu haber olarak kalıyordu. Ve bazı cahil insanlar da, bu konuyu bilmeyen ilgisiz insanlar da bunu bir doğru habermiş gibi algılayabiliyorlardı. Yani böyle gizliden gizliye bir telkin yapılıyordu. Ama hocamızın çalışmalarından sonra bakın çok ilginçtir. Artık herkes de bir bilinç meydana geldi bu yalana karşı. Ve hocamız doğruları toparlayıp sürekli olarak ortaya koyduğu için bu bitkinlik meydana geldi. Yani doğruya karşı direnç olmuyor. Mesela tıpkı evrimcilerin bir yalanı doğruymuş gibi lanse etmeleri de bitkinlik meydana getirdi onlarda. Çünkü hocamız çok açık bir şekilde bunun yalan olduğunu ortaya koydu ve sahiplendi. Yani bu bir yalandır. Siz yalan, her yalan söylediğinizde karşınızda beni bulursunuz dedi. Ve ameli salihle de bunu ortaya koydu. İnternet siteleriyle, çalışmalarıyla, kitaplarıyla, belgeselleriyle her defasında bu yalanlara cevap verdi. Dolayısıyla bu çalışma, yani 30 yıllık bir çalışmadır aşağı yukarı hocamızın bu çalışması, hakikaten evrimcilerde artık bir bitkinlik meydana getirdi. Evet. Yani Allah'ın izniyle hak geldi, batıl ortadan kayboldu, zahil oldu inşallah. Şimdi Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de maddiyun ve tabiyun tehlikesine dikkat çekiyor döneminde. Ve dinsizlikle mücadele konusunda ve materyalist ve darwinist zihniyetle mücadele konusunda çok güzel bir tavsiyesi var. Onu paylaşalım izleyicilerimizle. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki, bizim düşmanımız cehalet, zaruret, ihtilaftır buyuruyor. Bu üç düşmana karşı sanat, marifet, ittifak silahıyla mücadele edeceğiz diyor. Ve bakın hakikaten hocamızdan Allah razı olsun bu fikri çalışmalarıyla tam göstermiş oldu. Yani üstadımızın da yaptığı ve tavsiye ettiği ve netice aldığı, hocamızın da yaptığı bu çalışma çok net bir şekilde netice aldı. Mesela üstad diyor ki, bu üç tehlikeye karşı ilki sanattır diyor. Sanatla önce bir cevap vereceksiniz diyor. Bakın dikkat edin, hocamızın bütün çalışmalarına baksın izleyenlerimiz. Allah'ın çevremizdeki sanatını tüm güzelliğiyle gözler önüne serdi çalışmalarıyla. Yaratma sanatını, ihtişamını gözler önüne serdi. Nasıl serdi? Bütün kitaplarında ve çalışmalarında son derece sade, son derece akılcı, net, hikmetli, özlü, anlaşılır çalışmalar yaptı. Ve kitaplarının baskı kalitesiyle de bir Müslümanın çalışma yaptığı zaman nasıl güzel çalışma yapacağını da sanatla, estetikle ortaya koydu. İkincisi marifet Yani müminlerin samimiyet ve dürüstlükle anlatım yapmaları. Bu çok önemli. Mesela biz çoğu röportajda görüyoruz. Evrim teorisini savunan kişilerin konuşmaları artık evlere şenlik. Bitti diyor ya, ben bu terminoloji olmadan konuşamam diyor. Evet. İşte malum işte hep bildiğimiz, güldüğümüz eşeysel izolasyonlar, yapılar, bir böyle acayip hiçbir şey anlaşılmayan, içi de yani laf salatası, evet, içinde de bir şey olmayan bir anlatım. Bunu dinleyen bir kere ne olduğunu zaten anlamıyor. Yani ne konuşulduğunu anlamıyor bir kere. Yani etkilenmesi mümkün değildir. Pozitif veya negatif. Ama hocamızın çalışmalarına baktığımızda oradaki samimiyet, oradaki dürüstlük ve konuların aciliyetine göre seçilmesi. Yani zaruret diyor üstad. Oradaki zarureti çok güzel tespit etti hocamız, Allah razı olsun. En zaruri konuları, en acil konuları hemen çalışmalar yaparak ihtiyaca yönelik insanlara sundu çalışmalarıyla. Son olarak da üstad ittifaka çok dikkat çekiyor. Yani inananların bu zararlı akımlara karşı, fikri akımlara karşı, Darwinizme karşı, evrim teorisini savunanlara karşı, materyalistlere karşı, komünistlere karşı, ateistlere karşı, Müslümanların, inananların el birlik olmaları başarıyı getirecek bir şeydir. Nitekim hocamız da, değil mi, bütün röportajlarında Türk-İslam Birliği'ni, bu ittifakı hep anlatıyor ve istiyor. Ve herkesten hocamızın ricası var. Herkes dua etsin diyor buna. İnşallah. Yani Türk-İslam Birliği için dua etsin. Niye? Bakın oradaki hikmet şu. Eğer ittifak olursa Müslümanlar arasında, küfrü yenmek veya zararlı akımları savunanları fikren yenmek mümkündür. Mutlaktır. Ama el birlik olunursa, hocamız da ittifaka çok güzel bir şekilde dikkat çekiyor inşallah.
Onda da ayet var, onu söyleyeyim şimdi inşallah. Şeytanı lastırım. Bir toplum, kavim kendinde olanı değiştirmedikçe Allah onun üzerindeki nimetini değiştirici değildir diyor. Maşallah. Allah ayette.
Elhamdülillah.
Yani demek ki hani bir toplumun, halkın, insanların yaptığı şeylerle de alakası yok. Kendinde olanı değiştirecek sadece. Yani mesela bazı işte hocaların söylediği gibi Türk İslam Birliği'ni istemiyorum diyorsa, o zaman kötü bir konumda olmuş oluyor. Yani Kur'an'a aykırı bir konumda olmuş oluyor. Ama kendindekini değiştirip, Allah'ın söylediği gibi kendindekini değiştirip, ben Türk İslam Birliği'ni istiyorum, İslam, İttihat-ı İslam'ı istiyorum derse, kendinde olanı değiştirmiş oluyor Allah'ın izniyle. Allah da o zaman inşallah o toplumun üzerindeki nimetini değiştireceğini vaat ediyor.
Vaat ediyor, evet.
Yani hocamız o yüzden sürekli söylüyor. Yani hiçbir şey yapamıyorsanız dahi evinizde ben Türk İslam Birliği'ni istiyorum deyin. Yani çünkü metafizik bir dünyada yaşıyoruz. Yani öyle şu şundan dolayı şu oldu, bundan dolayı bu oldu diye bir konu yok. Allah dilerse bir gün içinde Türk İslam Birliği olur. Bir gün içinde. Yani bu herkesin hep birazdan biz istiyoruz, Allah'ın bizi buna yarat demesine bakıyor Allah'ın
İnşallah.
Izniyle. Allah'ın dilemesiyle tabii.
İnşallah.
İnşallah.
İnşallah.
Evet, DNA'da protein sentezini gösterelim mi? Bu
evet, çok iyi olur.
Evrimi bitiren, doğada neden tesadüfen olamadığını gösteren güzel bir
şey. Evet,
evet, bir 3 alırsak.
3.
Şimdi bir tek bir protein bile tesadüfen olamaz. Neden olamadığını ve nasıl olduğunu hep birlikte görelim. Bakın şimdi burada kopya mRNA var. Protein fabrikası var. Ribozom deniyor buna. Protein sentezleyen. Taşıyıcı RNA var. Bu amino asitleri taşıyor. Serbestleştirici bir faktör var. Parçalarını görüyoruz. Hangi parçalar lazım protein sentezi için? Ve şimdi kopyalamanın üretimin aşamalarını göreceğiz. Bakın burada hızlı bir şekilde geçiyor. Şimdi bunların fazla detaylarına girmeyelim. Şimdi bakalım, hep birlikte görelim. Bu bir DNA parçası. Daha doğrusu mesajcı RNA parçası. Bunun üzerinde işte görüyorsunuz, bir uç kısmında, bakın aşağı ucunda A harflerinden oluşan bir bölge var. Buna kuyruk bölgesi deniyor. Sadece A harflerinden oluşuyor. Kodonlar var. Her bir amino asidi kodlayan üçerli harf grupları. Ve bir baş kısmı var burada. Böyle bir başlangıç kısmı. Şimdi protein fabrikasının küçük parçası buraya geliyor. Bakın şimdi geliyor. Bir yere tutunuyor. Tutunma yeri, başlangıç noktası deniyor buna. Buraya taşıyıcı bir RNA parçası. Bakın o da nükleotitlerden oluşuyor. Ucunda bir amino asitle geliyor. Bunun özel bir kodonu var. Yani başlangıç için 3 tane harf gerekiyor. U, A ve C harfleri. Antikodon deniyor buna. DNA'daki o başlama yerine yapışıyor. Yani evet. Başlama özel bir bilgiyle bir yerden başlamak zorunda. O işareti taşıyor. O kopya DNA parçası. Mesajcı RNA deniyor ona. Şimdi bakın bu geliyor tam karşılığı olan A, U, G harflerine başlangıç kısmına yapışıyor. Bu yapıştığı andan itibaren artık olay başlıyor. Bunun ucunda taşıdığı bir tane amino asit var. Metiyonin deniyor buna amino aside. Bunu getiriyor. Ve olayın başlamasını sağlıyor bu. Şimdi bakın bu buraya geldikten sonra büyük, asıl büyük ribozom parçası o da ekleniyor sisteme ve protein üretimi başlayacak. Yani bu aşamalardan herhangi birinin eksikliğinde bu üretim olmuyor. Şimdi başladıktan sonra kodonları okumaya başlıyor. Buradaki harf dizilerini, bilgiyi. Bakın ne yapıyor? Kendi bilgisine denk gelen bir tane taşıyıcı RNA. Bakın tam uygun olması gerekiyor ama. Şimdi burada U, U, U harfleri var ya. Bunun tam karşılığı olan A, A, A harflerini taşıyan taşıyıcı RNA buraya yapışabiliyor. Ortamda sayısız taşıyıcı RNA var. RNA var. Ve bunların her birinin ucunda farklı bir amino asit var. Ve sadece buradaki harflere uygun olan buraya gelip yapışıyor. Dolayısıyla doğru amino asidi getiriyor buraya protein oluşması için. Bu geldikten sonra bakın bir önceki amino asit kaldırılıyor. Özel bir enzim tarafından ki buna peptidil transferaz deniyor ve enerji gerektiriyor bu. Bir sonraki amino asite ekleniyor. Bu böyle olduktan sonra hemen kayma oluyor. Bakın dikkat ederseniz protein fabrikası bir sonraki bölgeye geçti. Bu sefer buranın uygun taşıyıcı RNA'sı geliyor. Bir amino asit getiriyor ve öncekiler de buna ekleniyor. Bakın sırayla hepsi kaldırılıyor. Enzim ve enerji olarak enerji harcayarak diğerlerine ekleniyor. Ve böylece bir protein zinciri oluşturuluyor. Bakın görüyorsunuz. Nitekim protein oluşuyor. Amino asitler teker teker eklenerek birbirine protein fabrikasının üzerinde. Ve bu kopyanın üzerinde bakın sürekli kayarak diğer bölgeleri okuyor. Şimdi hocamız burada dikkat çekmişti. Bakın bu parçaların yapısının mükemmelliği. Bunlar atomlardan oluşuyor. Yapışma özellikleri bakın. Üzerine yerleştiği yer atomik hassasiyette. Yani atomun büyüklüğünü düşünelim. Değil mi? Milimetrenin milyarda biri büyüklüğünde bir atomdan bahsediyoruz. Atomların birbirine yapışma, buradaki bu parçaların yapışması atomik hassasiyette oluyor. Ne daha fazla aşağısına ne fazla yukarısına. Bakın bu tam olması gerektiği yerde, diğer olması gerektiği yerde bu zincirleri birleştiren bir enzim var. O tam olması gerektiği yerde ve mükemmel bir hassasiyetle yürüyor bu. Özel kimyasal bağlar meydana getiriliyor burada. Yani burada sıradan işlemler değil. Burada kabaca çizimle canlandırılmış ama oradaki moleküller birbirine ekleniyor kimyasal bağlarla. Ve dışarıdan enerji veriliyor. Bunu yapan özel enzimler var. Onlar da protein yapısında. Yani bakın şimdi burada gördüğümüz sistem bu protein yapısında, protein fabrikasının bu parçası. Bu amino asitleri birbirine ekleyen enzimler var. Onlar da protein yapısında. Bu iki küçük parça o da aynı şekilde RNA'dan oluşan bir yapıda. Dolayısıyla bu sistemin yani tek bir protein olması için başka proteinler ve DNA gerekiyor mutlaka değil mi? Buradaki sistemden o ortaya çıkıyor. Bakın şimdi de nerede duracağını da biliyor. Durması için özel bir işaret var. O işareti geldiğinde duruyor. O da U, A, G harflerinden oluşuyor. Bu sefer bakın görüyorsunuz serbestleştirici bir faktör var. Görüyorsunuz. Bütün sistem ayrıldı. İşi bitti çünkü. Tanıdı işareti, bit işaretini aldığı anda hepsi başka işlerde kullanılmak üzere etrafa dağıldı ve protein zinciri oluştu. Şimdi bu çok kompleks bir sistem. Bu da yeterli değil. O bir zincir şeklinde protein zinciri oluştu ya. Onu özel olarak özel eklemeler yapılıyor ona ve 3 boyutlu olarak katlanıyor. Ama tek bir şekilde katlandığı zaman işlev görebiliyor. Bunu yapan 1150 tane ayrı enzim var.
Evet.
Sadece şuraya kadar olan bölümde 85 tane enzim görev yapıyor. Bundan sonra o zinciri özel olarak üst üste katlayabilmek için özel ekler yaparak burada görevli olan 1150 tane ayrı enzim var. Bu da yeterli değil. Bakın DNA'nın olması gerektiği ortada değil mi? DNA'da kodlanmış olarak var. Yani proteinin nasıl dizileceğini kodlayan mükemmel bir genetik bilgi gerekiyor. Allah bunu DNA olarak yaratmış. DNA'da var bu. Bu ara sistemler var. Sonra proteini katlayan enzimler var ama enerji gerekiyor dedik değil mi? Enerji kullanarak yapıyor bunu. Enerji santralları gerekiyor. Mitokondri denen organeller var. Bunlar da proteinlerden oluşuyor. 600 tane protein var mitokondrinin içerisinde. Hepsi DNA'da kodlanmış olarak var. Bu da yeterli değil. Protein en son aşamada 3 boyutlu haline de getirildikten sonra özel olarak paketleniyor ve doğru adreslere gönderiliyor. Nasıl gönderiliyor biliyor musunuz? Posta kodu eklenerek. Her protein ayrı bir posta kodu ekleniyor ki doğru yere gitsin. Mesela o hücrenin içindeki yapısal bir protein oluyorsa nerede kullanılacaksa oraya gidiyor. Endoplazmik retikuluma gidiyor mesela. Ya da hormon oluyor, hücrenin dışına çıkıp vücudun bambaşka bir yerine gidiyor. Onun için ayrı bir posta kodu var tabii ki doğru adrese gitmesi için. Ve bunların hepsinin aynı anda var olması gerekiyor. Birinin eksikliğinde olmuyor. Yani tam bir mükemmel bir hücre olması gerekiyor, yaratılmış olması gerekiyor ki protein yapabilsin. Evrim ne diyordu Darwinistler? Önce proteinler tesadüfen olacak, sonra hücre olacak diyorlardı. Olamıyor.
Olamıyor.
Doğada bakın bu sistem olmadan, doğada böyle bir sistem var mı? Tabii ki yok. Yani doğada toprağa bıraktığınız zaman siz amino asitleri derhal parçalanıyor. Hatta amino asit de oluşmuyor. Çünkü amino asit de bu sistemle oluşturuluyor. Amino asitlerin oluşması için de ayrı enzimler var. Onlar da o enzimler tarafından sentezlenebiliyor. O da hücre içerisinde olabiliyor. Yani kısacası bakın, mükemmel bir hücrenin yaratılmış olması gerekiyor ki protein yapılabilsin. Doğada bir protein tesadüfen olamadığına göre bitti. Evrim burada zaten çöktü. Bundan sonra artık fosillere bile ihtiyaç yok. Yani 350 evet. milyon fosil gerekmiyor bize. Zaten protein tesadüfen olamıyorsa Darwinizm yok demektir. Evet. Ama ayrıca 350 milyon fosille Darwinizm olmadığını ve Allah'ın yarattığını türleri, türler çünkü mükemmel ve eksiksiz olarak tarihte ortaya çıkıyorlar ve kaldıkları süre boyunca hiç değişmiyorlar. Çünkü bütün genetik özellikleri, bütün özellikleri DNA'da kodlanmış olarak var. İlk canlı ortaya yaratıldıktan sonra Allah DNA'sını mükemmel, özellikleri mükemmel olarak kodlanmış. O DNA kopyalana diğer nesiller onun aynısı olarak devam ediyor. Ufak tefek değişikliklerle varyasyon oluyor bazen çünkü genlerin değişik kombinasyonu ama genetik bilgi en baştan itibaren var. Dolayısıyla mesela ilk kartalla günümüzde yaşayan kartal arasında hiçbir fark olmuyor. Ya da işte ilk aslanla günümüzdeki aslan arasında hiçbir fark olmuyor. Sadece onların hani mesela köpeğin kanişi oluyor, işte şeyi oluyor, Sivas Kangalı oluyor, kurt köpeği oluyor. Bu da genlerin değişik kombinasyonundan kaynaklanan bir şey ama zaten var olan genetik bilgi. O da ilk köpekten itibaren var zaten.
Evet, şu an.
Bu zaten yani çok net. Şu mesela bu sistemin mükemmelliği değil mi? Bu neyle açıklanabilir? İnsan yani insanı küçültsek, hücrenin içine girse o Darwinistler ve şu sistemi görseler protein nasıl kodlandığını ki çok basitleştirilerek anlatılıyor burada. Bu kadar basit değil. Akla atar. Yani yerin dibine girer böyle utancından değil mi? Ben yani ne diyorum der böyle bir şey. O görse bir protein fabrikası geliyor tam yapışması gereken yere sinyali okuyor. Ek parçalar geliyor, kopyalama başlıyor. Hepsi birbirine tek tek ekleniyor. Özel olarak böyle seçiliyor, ekleniyor. Ve bir protein meydana getiriyor. O götürülüyor, katlanıyor. Sonra posta ofisine gidiyor. Oradan posta kodu yapıştırılıyor ve taşınıyor. Taşıyıcı proteinler de var. Adım atarak taşıyorlar biliyor musunuz? Protein yollar üzerinde böyle. Normal protein evet. Adım atarak taşıyor. Koskoca yükler içinde, keseler içerisinde proteinleri.
Maşallah.
Subhanallah.
Subhanallah. Evet,
maşallah. Allah yani bilimle tesbih ettirtiyor. Bilimin maşallah. Amacı budur zaten inşallah.
İnşallah. Allah razı olsun.
O proteinle alakalı kısa bir şey söylemek istiyorum. Yani evrimcilerin aradığı bir ilkel, basit bir form, basit bir düzenek var ya mesela. Proteinde böyle bir konu da yok. Yani proteinin ancak bu şekilde mükemmel bir sistemle sentezlenebiliyor. Yani ilkel bir protein yapısı veya ilkel bir protein sentez mekanizması da yok doğada. Daha canlılık ilk başladığı anda ki neyle başlıyor? Siyanobakterilerle başlıyor. Başladığı an mükemmeli karşımızda. Yani o an bu manzara var. Az önce bu animasyonda gösterdiğimiz manzarayla o an karşılaşıyoruz. Onun öncesinde evrimcilerin o umduğu basit hiçbir düzenek yok Allah'ın izniyle. O anda Allah bütün mükemmelliği o an kılıyor inşallah. O şekilde de şaheser başlamış oluyor maşallah.
Bakın Darwin neler diyor. Darwin diyor ki teorim sadece birçok kusur ve delikleri de olan bir hipotez paçavrası. Sorum şu ki acaba bu paçavranın herhangi bir kıymeti var mı? Şimdi Darwin görse bu inandıkların hala böyle kahkahalarla güler yani böyle. Siz dalga mı geçiyorsunuz der. Ben de inanmıyordum bu saçmalığa. Bakın devam ediyor Darwin. Diyor ki bir türün diğerine değişimine ilişkin hiçbir kanıt yoktur. Tek bir türün değiştiğini kanıtlayamayız. Devam ediyor Darwin. Bazen tamamıyla çöküntüye uğrayacağımdan korkuyorum. Bazen yakında tamamen yenilgiye uğrayacağımdan şüpheleniyorum. Görüşlerimin sayısız miktarda zorluklarla dolu olduğunu görmeyecek kadar kör olduğumu sanma. tamamen yanlış bir inancın içinde olduğumu düşünmeye başladım. Tabii bunlar ayıkken yazmış. Evet. İçince işte diyor gagası diyor kuşların diyor Galapagos adasında şey bir şeyler oldu diyor değişti falan. Sonra arada ayılıyor. Ya diyor böyle bir şey yok diyor falan. Sonra biraz şey edince tekrar yazmaya başlıyor böyle. Kim yazdırıyor? Mason hocalara yazdırıyor o dönem. Değil mi?
Evet.
27. derecede Mason. Charles gel buraya diyorlar. Buyurun abi diyor.
Ateist Mason.
Çabuk yani. Evet ateist Mason'dan. Evet. Charles bir kitap yaz diyorlar. Ne yazayım abi diyor. İşte yaz diyorlar. Ne uydur bir şeyler. Bu dedenden falan deden vardı senin diyorlar. Ondan sonra Sümerler de vardı eskiden falan diyorlar. Toparla hepsini getir bize. Biz o kitabı basacağız diyorlar. O da derhal diyor. Hay hay diyor. Gidiyor kitabı yazıyor. Adalara gidiyor gemiyle falan işte bir şeyler. Orada bakıyor. Ya bıraksınlar bu işleri. Allah'ın yarattığı çok açık yani. Bakın İnşallah. Çok önemli. Herkes hesabını verecek. Böyle zırbalara inanmak olmaz.
İnşallah.
Saçma sapan böyle şey olur mu ya? Allah'ın yarattığı ne kadar açık. Mükemmel bir yaratılış var. Allah'ın üstün yaratma sanatı. Sonsuz aklıyla Allah'ın yarattığı. Maşallah. Değil mi? İnşallah. Bilimin amacı da Allah'ı tesbih etmek, yüce etmektir.
İnşallah.
Allahu Ekber, Allahu Kebir, Subhanallah. Elhamdülillah diyoruz değil mi? Bilimle i̇nşallah, gördükçe inşallah, Allah'ın inşallah. Delillerini, yaratma delillerini inşallah.
Maşallah. Elhamdülillah.
Maşallah. İnşallah. Evet, bitirelim isterseniz. Yarın saat 22'den itibaren harunyahya.tv internet sitemizden Mavi Karadeniz Radyo, Aksu TV ve Kaşgar TV ekranlarından takip edebilirsiniz. Tekrar söylüyoruz. Mavi Karadeniz Radyo, Aksu TV ve Kaşgar TV ekranlarından takip edebilirsiniz. Herkese hayırlı geceler, hayırlı sabırlar diliyoruz.
İnşallah.